Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, Türkiye'de tek partili yönetimden çok partili hayata dönüşü, böyle diyorum çünkü Türkiye daha önce de çok partili hayat tecrübesi edinmişti. Yani 1945 yılından sonrasını, bu yıldan itibaren hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem yeni kurulan siyasi partilerde, bilhassa Demokrat Parti'de yaşanan gelişmeleri, reformları, karşılıklı mücadeleleri, siyasi gelişmeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok partili hayat dolayısıyla kendi içerisinde bilhassa aşırılarla tek parti yönetimini devam ettirmek isteyen gruplarla yaptığı mücadeleyi, İsmet İnönü'nün burada demokrasi konusundaki kararlılığını ele aldık. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evvela kendi içerisinde ve bilahare sistem içerisinde de değişikliklere gitmesine yol açtı. Birçok alanda daha liberal bir çizgiye geldi. Demokrat Parti de kendi içerisinde mutedil, makul, meşru olan grupları muhafaza etti. Kimi seçim yolsuzlukları dolayısıyla sert bir mücadele isteyen kesimlere prim vermedi. Bunların sayesinde yürütülen reform ve uzlaşmayla 14 Mayıs 1950'de Türkiye çok partili hayata geçişin sonucu olarak hem adil bir seçim, serbest bir seçim gerçekleştirdi. Gizli oy, açık tasnifle, kamuoyunun denetimi altında bir seçimle Demokrat Parti'nin seçimleri kazandığı ve iktidara geldiği, devir teslim yapıldığı bir dönem söz konusu oldu. Tekrar bir 10 yıllık Demokrat Parti iktidarından sonra başlayan darbe süreci ve bu darbe süreciyle yaşanan gerilimler neticesinde biz bunları yıl yıl takip ederek 1974 yılına geldik. Burada özellikle dış politika çerçevesi içerisinde Kıbrıs'a müdahaleyi ele alıyorduk geçen haftadan. Kıbrıs Barış Harekatı'nı konuşmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türkiye'nin elinden İngiltere tarafından alınmıştı. 1950'den sonra Kıbrıs'ta İngiltere karşıtı başlayan mücadele, anti-emperyalist mücadele karşısında Türkiye yeni durumda Kıbrıs'a müdahil olabilecek Zürih-Londra görüşmeleri sayesinde bir imkan elde etti. Bu imkan diplomatik bir imkan olmakla beraber Türkiye aynı zamanda Kıbrıs'taki Türk toplumunu koruyacak fiili tedbirler de aldı. O arada Rum şiddet örgütleri karşısında Kıbrıs Türklerini koruyacak Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasını destekledi fiilen de. Özellikle burada Demokrat Parti'nin efsanevi Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Menderes'in gayretlerini hatırlatmak lazım. Bundan sonraki fasılda Kıbrıs meselesi Türkiye'nin dış politikasında temel konulardan birisi olacak. Bu hem Türkiye'nin dış politikasını, dış işlerini inşa eden bir ana mesele haline gelecek, hem de Türkiye'nin bilhassa Batı ile ilişkilerinde, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde temel gerginlik noktalarından birine dönüşecektir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin buradaki mücadelesinde zaman zaman ölçüyü kaçırarak Yunanistan'ı destekleyen Türkiye'ye karşı bir takım pozisyonlarda durmayı tercih etmiştir. 1964 yılında Johnson mektubuyla Kıbrıs'a yapılacak bir müdahalenin Türkiye ile Batı arasındaki, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ittifakı ortadan kaldırabileceğini, bu durumda Rusya'nın, Sovyet Rusya'nın müdahalesi karşısında Türkiye'nin korunmayacağını ifade eden bir mektup yazabilmiştir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Bunun Türk-Amerikan ilişkilerinde, Türk-Batı ilişkilerinde temel kırılma noktalarından biri olduğunu bugün çok daha net olarak anlıyoruz. Bu 64 yılındaki Türkiye'nin müdahalesini engelleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamaları, mektubu Türkiye'nin 10 yıl sonra Kıbrıs'a müdahalesini engelleyemeyecektir. Çünkü Türkiye Kıbrıs'ta Türk toplumunu koruma konusunda kararlıdır. Elindeki imkanlar yeterli gelmediği için mesela 67'de Başbakan Demirel askerleri şileplere bindirmiş olmasına, hava kuvvetlerine talimat vermiş olmasına rağmen ordunun da bu istikamette görüş bildirtmesi üzerine harekatı iptal etmiştir. Çünkü Türkiye'nin elinde 150 tane sağlam paraşüt vardır, çıkarma gemileri yoktur. O yüzden Türkiye hızla bunları inşa etmeye, bunları tedarik etmeye, bu istikamette hazırlık yapmaya başlar. Paraşüt indirme, komando birliklerinin tesisleri bu dönemde gerçekleşecek ve aradan geçen zaman zarfında Türkiye silahlı kuvvetler olarak, savunma sanayi olarak, işte alet edevat olarak bir hazırlık yapacaktır. 74'te bu harekat ancak gerçekleştirilebilecektir. Bu harekat gerçekleştiğinde Bülent Ecevit Başbakan, Necmettin Erbakan Başbakan Yardımcısıdır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti vardır. Türkiye 12 Mart darbe yönetiminden çok partili hayata dönüş tecrübesi yaşamaktadır. Bu darbelerin Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı ve Türk Mukavemet ruhu bu darbe dolayısıyla zedelenmiştir. Bunun altını tekrar çizelim. Kıbrıs meselesinin, müdahalenin öncesi meselenin tarihine dönecek olursak, Türkiye'nin 1960'tan itibaren farklı öneriler ileri sürmesine rağmen Yunanistan başlangıçtaki politikasında ısrarlı ve kararlı davrandı. Ancak bu arada Yunanistan'da siyasi istikrarsızlıklar baş gösterdi ve bu gerginlik döneminde Kıbrıs Rum toplumu ile Yunanistan arasında anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Kıbrıs Rum lideri Makarios, İnosuç'u savunuyor görünmekle birlikte bunun müzakereler yoluyla yapılmasını ve adanın bütününü kapsamasını istiyordu. Yunanistan'da darbe yaparak iktidara gelen Albaylar Cuntası ise adanın gerekirse bir bölümü Türklere bırakılarak derhal Yunanistan ile birleştirilmesini savunuyordu. Yunanistan Cuntaya karşı çıkan adada tek başına egemenlik kurma yolunda bir lider ve bir tehdit olarak değerlendiriyordu Makarios'u. Dolayısıyla Yunanistan'la Makarios arasında bir gerginlik ortaya çıktı. Yunanistan özellikle Albaylar Cuntası, onlarla beraber hareket eden bu Enosisçi, EOKacı çeteler arasındaki çatışmaya dönüşecek bir mücadele söz konusu oldu. Bu olaylar sırasında Türkiye Mayıs 1974'te Çandarlı araştırma gemisini petrol araştırmaları yapması için Ege'ye gönderdi. Çandarlı Türk savaş gemileri eşliğinde 6 gün incelemeler yaptı. Bu durum Türkiye ile Yunanistan arasında bir gerginlik konusu oluşturuyordu. Türkiye geminin uluslararası sularda ve Türk kıta sahanlığı içerisinde faaliyet gösterdiğini ileri sürerken Yunanistan bu suların kendi kıta sahanlığına dahil olduğunu savundu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklar Kıbrıs meselesinin dışında bu bahsi geçen halihazırda da devam ede gelen bu kıta sahanlığı meseleleri üzerinden gelişiyordu. Bu gerginlik devam ediyordu. Türkiye geminin uluslararası sularda ve Türk kıta sahanlığı içerisinde faaliyet gösterdiğinde ısrarlı oldu. Bu aynı zamanda Yunanistan'ın bir emri vaki de bu alanları işgal etmesine karşı da bir tedbir amacı ifade ediyordu. Bu arada Türkiye, Türk-Yunan hava ulaşım koridorunun da güvenli olmadığını ilan etti. Yunanistan ise Doğu Ege adalarının silahlandırılmasına hız verdi. Ege'de kara ve hava sahalarının paylaşımı nedeniyle yükselen Türk-Yunan gerginliği Kıbrıs olaylarında da etkili oldu. Yine hatırlatalım değerli dinleyiciler, halihazırda bugün de bu meseleler bütün hararetini muhafaza ediyor. Efes tatbikatı sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a, daha öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yine Yunanistan'a ve uluslararası kamuoyuna Doğu Ege adalarının Yunanistan'a silahlandırılmaması şartıyla verildiğini, aksi halde silahlandırılmış olmaları halinde egemenlik tartışmasının açılacağını ifade etti. Bu meselenin bir tarihi var. Yunanistan ne yazık ki bu konularda uluslararası hukukun icap ettirdiği şekilde davranmamak konusunda her zaman bulduğu imkanları suistimal eden bir politika izlemeye devam etti. Bu bazen junta yönetimi altında oldu, bazen demokratik yönetim altında oldu. Yunanistan adanın Yunanistan'a ilhakı konusunda bir engel olarak görülen Makarios'a karşı Kıbrıslı Rumların tahrik edilmesi politikasını başlattı. 2 Temmuz'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Gizikis'e yazdığı bir mektupta Yunanistan'ın tutumunu protesto eden Makarios, Yunanistan'ın düzenlediği karşı hareketlere de direndi. Bunun üzerine 15 Temmuz 1974'te EOK teröristlerinden Nikos Samson, Rum Milli Muhafız Teşkilatı ile birlikte bir darbe yaparak Makarios'u devirip Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni ilan etti. Makarios adadan kaçtı. Bu gelişme Enosis'in gerçekleşmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi ve 1974 Kıbrıs krizini başlattı. Türkiye, Samson darbesini Kıbrıs'ta anayasal düzenin yıkılması, gayrimeşru bir yönetimin kurulması ve anlaşmaların ihlali olarak değerlendirdi. Türkiye önce İngiltere ve ABD ile birlikte bu yönetimi tanımadığını ilan etti. Ardından Garanti Antlaşması'nın 4. maddesine dayanarak İngiltere ile birlikte adaya müdahale kararı aldı. Bu çerçevede Bülent Ecevit 17 Temmuz'da Londra'da İngiltere Başbakanı Wilson ve Dışişleri Bakanı Callaghan ile görüştü. İngiltere sorunun Birleşmiş Milletler ve NATO bünyesinde ele alınmasını savununca Türkiye tek başına müdahale edebileceğini bildirdi. İngiltere bu duruma ihtimal vermedi. ABD ise Yunan subaylarının ve Samson'un adadan geri çekilmesini istedi. Ayrıca taraflar arasında arabuluculuk yapması için Sisko'yu adaya gönderdi. Ancak Yunanistan Amerikan baskılarını dikkate almadı. Diplomatik çabaların bir sonuç vermemesi üzerine Türk hükümeti Kıbrıs'a müdahale kararı aldı ve 20 Temmuz 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri Girne'de çıkarma ve Lefkoşa yakınlarındaki Güngeri'de de hava indirme harekatına başladı. Harekatla ilgili olarak Başbakan Ecevit basına yaptığı açıklamada biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Bu karara bütün diplomatik yolları denedikten sonra mecbur kalarak vardık dedi. Kısa ancak şiddetli çatışmalardan sonra Türk birlikleri 22 Temmuz'a kadar Girne çevresinde bir köprü başı tutmayı ve Lefkoşa ile bağlantı kurmayı başardı. Tabii ilk 20 Temmuz'da harekat yapıldı ama o 20 Temmuz gecesi gerçekten olağanüstü bir mücadele gerçekleşti. O zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece uçuş yapma kabiliyeti yoktu. O yüzden indirilmiş sınırlı sayıdaki askeri Rum ve Yunan Birliği, orada Yunan Birliği de vardı, hızlıca adadan temizlemek, süpürmek ve böylece harekatı başarısızlığa uğratmak için o gece büyük bir karşı saldırı başlattı Yunan ordusu. Ben 67 doğumluyum. Bu hadise olduğunda 7 yaşındaydım ve babam Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmıştı. O dolayısıyla hani yaşananları böyle gün be gün hatırımda, milletin, memleketin nasıl bir heyecan içerisinde olduğunu da hatırlıyorum. Televizyon yeni yeni kuruluyordu ve biz ilk televizyonumuza bu harekat sonrasında işte babamın arkadaşları evimize televizyon getirdi. O sayede haberdar olduk, televizyonumuz olmuştu. Harekatı takip ettik. Bütün Türkiye'de bu harekatla beraber bir heyecan oldu. Bütün Türkiye'nin her yerinde işte doğuda, güneydoğuda, efendim Karadeniz'de askerlik şubelerine hücum ederek gönüllü insanların ortaya çıktığını, askere gitmek istediklerini gördük. Dolayısıyla Türk ordusunun bu harekatı karşısında bütün Türk milleti beraber bir şekilde dünyaya birliğini, beraberliğini gösterdi. Türk birlikleri 22 Temmuz'a kadar Girne çevresinde bir köprübaşı tutmayı, Lefkoşa ile bağlantı kurmayı başardı. Bu arada haberleşme ve koordinasyon eksikliği sonucunda 21 Temmuz'da Kocatepe muhribi Türk uçakları tarafından batırıldı. Bu muhripler de ve diğer askeri işte gemiler de bu saldırı dolayısıyla üstlerine dönmediler. Tekrar Kıbrıs açıklarına giderek en azından denizden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdiler ama bu arada bahsettiğimiz gibi bir iletişim hatası oldu ve Kocatepe muhribini Yunanistan'ın muhribi zannederek Türk uçakları vurdular. Türkiye ile Yunanistan arasında savaş olasılığı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adadaki bütün yabancı güçlerin geri çekilmesini ve ateşkes sağlanmasını öneren 353 sayılı kararı alarak duruma müdahale etti. Ama öncesinde yaşananlar konusunda hareketsiz kalan, Türklerin katliama uğradığı dönemde hareketsiz kalan Birleşmiş Milletler Türk ordusu, Türk toplumunu korumak için Kıbrıs'a inince bu kararı aldı. Söz konusu kararın 5. maddesi Kıbrıs'ta anayasal düzenin kurulması amacıyla Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin görüşmelere başlamasını öngörüyordu. Kıbrıs Barış Harekatı 22 Temmuz'da ateşkes ilan edilmesiyle birinci safhası sona erdi. Bu olaydan bir gün sonra Yunan hükümeti istifa etti. Yani bahsettiğimiz albaylar cuntası düştü. Karamanlis başbakan olurken Kleridis Kıbrıs'ta Samson'un yerini aldı. Güvenlik Konseyi'nin 353 sayılı kararı doğrultusunda 25 Temmuz'da Cenevre'de bir araya gelen Türkiye, Yunanistan ve İngiltere 30 Temmuz'da Cenevre deklarasyonunu ilan etti. Görüşmelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Turan Güneş temsil etti. Turan Güneş önemli bir Dışişleri Bakanı'dır ama aynı zamanda çok önemli bir sosyal bilimcidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrat Parti karşısında neden seçimi kaybettiğini, neden yenilenmesi, demokratlaşması, tek parti döneminin hatalarından uzaklaşması gerektiğini anlatan çok kıymetli çalışmaları vardır. Bu parantezi burada kapatalım. Buna göre 3 ülkede 1960 Anayasası düzeninin yeniden sağlanmasına, Kıbrıs'ta tarafların 31 Temmuz itibariyle denetledikleri toprakları genişletmemelerine karar verdiler. 30 Temmuz ateşkes çizgisindeki Kıbrıs Barış Gücü'nün görev yapması, Türk bölgelerindeki Rum kuvvetlerinin geri çekilmesi ve Birleşmiş Milletler güçlerinin Türk bölgelerini koruması konularında anlaşma sağlandı. 1960 Anayasası düzeninin yeniden sağlanması için 8 Ağustos'ta bir kez daha bir araya gelinmesine karar verildi. İkinci Cenevre Konferansı Rum tarafının ateşkese uymaması dolayısıyla yeniden gelişen ortamda 8 Ağustos'ta toplandı. Dediğimiz gibi bu harekat başlar başlamaz görüşmelere girişilmesi ve askeri hedeflerin tamamen ele geçirilmeden bu görüşmelere başlanması Yunan-Rum ikilisine bir cesaret verdi. O yüzden bu cesaretle sahada ateşkesi ihlal eden çatışmalar söz konusu oldu. Toplantıda bu kez Denktaş ve Klerides de yer aldılar. Türk tarafı coğrafi esasa dayalı federasyonda ısrar ederken Yunan tarafı önerileri reddetti ve kendi önerisini de yapmadı. Bunun üzerine konferans bir sonuca varamadan 14 Ağustos'ta Türk tarafının görüşmeleri kesmesiyle dağıldı. Aynı gün Türk Silahlı Kuvvetleri 2. Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Harekat Türkiye'nin 16 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 360 sayılı kararı doğrultusunda ateşkesi kabul etmesiyle sona erdi. Bu arada Türk birlikleri 2 gün içerisinde Magosa, Lefkoşe, Lefke çizgisindeki Atilla hattına ulaşarak adanın %38'ini ele geçirdi. Bu dönemden itibaren Türk tezi harekat öncesindeki hukuksal yapının değiştirilmesi üzerine kurulmaya başlandı. Bu tez 13 Şubat 1975 tarihli Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluş bildirgesi içerisinde de yer aldı. İlk harekat Türkiye'nin müdahalesiyle Türkiye'nin Kıbrıs Türk toplumunu koruyacak bir çerçeve çizmesiyle ve aynı zamanda Türkiye'nin iyi niyetiyle durdurulmuştu. Ancak Türkiye'nin iyi niyetinin hem Yunan-Rum ikilisi hem de uluslararası toplum, batılı müttefikler, Birleşmiş Milletler nezdinde çok kıymetli olmadığını bize öğretti. Çünkü bu harekatı tam anlamıyla arzu ettiği çerçeveye taşımamış olan Türkiye, barış müzakereler yoluyla netice alabileceğini düşünmüştü. Ne yazık ki bu konuda bu iyi niyet karşılığını bulmadı. Türkiye o yüzden ikinci harekatı gerçekleştirmek durumunda kaldı. Evet, Kıbrıs meselesini bu çerçevede Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türkiye'nin dünyadaki konumunu nasıl etkilediğini önümüzdeki programlarda ele almaya devam edeceğiz. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.